SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 25 Mart 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyolarımızdan canlı olarak sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun vurunca yeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi dinleyeceksiniz. Sonra da önümüzdeki birkaç ay gündemimizin merkezinde olacak iki konu hakkında bölümlerimiz var. Önce beklenen grip salgınına bakacağız. Sonra da önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen federal seçimleri inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz olacak. Türkiye'de gündemin merkezinde ekonomi ve maliye bakanı var.
İlk üstünde durulan mesele, gözlerime bakın, ışıltıdan ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız.
Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, 65 yaş üzeri Avustralyalılara 4 Nisan'dan itibaren COVID-19 ikinci destek aşısının yapılmaya başlanacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, eğer Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık vereceklerini söyledi. Seçim barajının %7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi meclis komisyonunda kabul edildi. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, 65 yaş üzeri tüm Avustralyalılara 4 Nisan tarihinden itibaren COVID-19 ikinci destek aşısının yapılmaya başlanacağını açıkladı.
Similar groups actually. Adults 65 years and over. Children under 5, pregnant women, Indigenous Australians of all ages and people with particular immunocompromised medical conditions as well.
4. doz 50 yaş üzeri yerli Avustralyalılar, yaşlı ve engelli merkezlerinde yaşayanlar ve sağlık durumu hassas 16 yaş üzeri kişilere de yapılacak. 4. doz aşı yine eczanelerde, aile doktorlarında ve aşı merkezlerinde yapılacak. 4. doz aşılamaya sözü edilen gruplardaki kişiler için de 3. doz aşısını 4 ila 6 ay içinde yaptıranlardan başlanacak. Kamu Sağlığı Başkanı Paul Kelly, 4. doz veya 2. destek dozu olarak adlandırılan bu dozu numaralarla kafa karıştırmamak için kış dozu olarak adlandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, eğer Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık vereceklerini söyledi. İngiltere, Ukrayna'ya gönderdiği silah miktarını 2 katına çıkaracağını açıkladı. NATO liderleri Brüksel'de toplanan zirvede bir araya geldi. Ard arda düzenlenen 3 toplantıda NATO, G7 ve Avrupa Birliği üyeleri Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldı. NATO liderleri Doğu Avrupa'ya 40 binden fazla asker ve olası bir kimyasal silah saldırısına karşı koruyucu malzeme göndermeyi kararlaştırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın komşusu Bulgaristan'a asker ve 6 bin füze, Ukrayna ordusuna da 44 milyon Avustralya doları karşılığı para göndereceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün İngiltere Başbakanı Johnson'ı en aktif anti-Rus lider olarak tanımlamıştı. Johnson, Rusya'ya karşı değil, sadece Vladimir Putin'e karşı tavır aldığını söyledi. Johnson, NATO ve G7'de Rus halkına karşı kimse olmadığını da kaydetti. Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 7 kişi hayatını kaybetti. 23.702 yeni vaka belirlendi. Victoria'da da COVID-19'dan 9 kişi hayatını kaybetti. 9.244 yeni vaka belirlendi. Rusya, Ukrayna işgali konusunda Birleşmiş Milletler'de ikinci kez yalnız kaldı. 2 Mart'ta yapılan oylamada 141 ülke Rusya işgaline karşı oy kullandı. Yapılan son oylamada ise Ukrayna'nın hazırladığı sivillerin yardımlardan yararlanmasının engellenmemesini öngören tasarıyı 140 ülke onayladı. Önerge ayrıca Rusya'yı Ukrayna'da insanlık krizi çıkarmakla da suçluyor. Güney Afrika, Ukrayna'daki insani durumun çözümü konusunda Rusya'nın adını anmadan alternatif bir önerge sunmak istedi ancak önerge reddedildi. Rusya da dün benzer bir girişimde bulunmuş ve önergesi kabul edilmemişti. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna kentlerine yönelik ağır bombardımanı nedeniyle ülkenin çocuk nüfusunun yarısından fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın çocuk nüfusunun 7,5 milyon olduğunu, bunların 4 milyon 300 bininin evlerini terk ettiğini kaydetti. Ukrayna'da savaş nedeniyle evlerini terk edenlerin toplam sayısının 10 milyonu aştığı bildiriliyor. Yeni Zelanda'da yaşayan İranlı Kürt mülteci yazar Behruz Boçani, Avustralya ile Yeni Zelanda arasında varılan mülteci anlaşmasından memnun olduğunu söyledi. Anlaşma, Yeni Zelanda'nın Avustralya'dan mültecilerin Yeni Zelanda'ya gönderilmesini istemesinden 9 yıl sonra imzalandı. Anlaşmaya göre Avustralya'nın Nauru Adası gibi yurt dışındaki adalarda tuttuğu mülteciler her yıl 150 kişi olmak üzere 3 yılda Yeni Zelanda'ya gönderilecek ve orada yerleştirilecek. Yeni Zelanda'ya yerleşmek isteyen mülteciler Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne başvuracak. Papua Yeni Gine'de Manus Adası'nda 6 yıl kalan Boçani, SBS'e yaptığı açıklamada anlaşmanın Avustralya gözetim evlerinde tutulan tüm mültecileri kapsamasını umduğunu söyledi.
But I'm just worried about refugees who are not included or who are not remain, you know.
Yeni Zelanda'ya yerleşen Boçani'nin gözetim evinde cep telefonu mesajı yoluyla yazdığı ve Avustralya'ya gönderdiği kitabı basılmış, kitap birçok ödül almıştı. Melbourne'ın güneydoğusunda bir otobanda yanan bir otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu. Olaya ilişkin polis soruşturması sürüyor. Çin ve Solomon Adaları arasında imzalanacak anlaşmayla Çin'in Solomon Adaları'nda askeri üs kurması gündeme gelecek. Avustralyalı yetkilileri endişelendiren ve iki ülke arasındaki görüşmelerin sızdırılmasıyla ortaya çıkan anlaşma, gerekirse Solomon Adaları'nın Çin'den polis asker talep etmesini de kapsıyor. Anlaşma, Solomon limanlarının Çin savaş gemilerine açılmasını da olanaklı hale getirecek. Solomon Adaları ile Avustralya arasında bir güvenlik anlaşması zaten bulunuyor ve Avustralya bu anlaşmadan vazgeçmek istemiyor. Savunma Bakanı Karen Andrews, Avustralya'nın Çin'in Pasifik'te askeri yayılmasını yakından izlediğini söyledi. Çin ve Solomon hükümeti arasındaki güvenlik anlaşması görüşmelerini Solomon Adaları'nın Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesmesini eleştiren bir bölge başbakanının danışmanı yayınladı. Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin bugüne kadarki en büyük kutular arası füze denemesi yaptığını açıkladı. Japon yetkililer, fırlatılan füzenin yeni bir tip füze olduğuna inanıyor ve 71 dakika uçtuktan sonra Japon sularına düştüğünü söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, füze denemesinin Birleşmiş Milletler kurallarının ihlali olduğunu ve tüm bölgeye yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Amerikan Stratejik Çalışmalar Merkezi'nden Ian Williams ise füzenin büyüklüğünün özellikle endişe verici olduğunu kaydetti.
But the size of this means that it can fit a lot more inside of it. So we're likely looking at a missile that can carry, for example, more than one warhead.
Kuzey Kore'nin füze denemesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Toplantı bugün gerçekleştiriliyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Ukrayna gündemiyle toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan, zirve ardından yaptığı açıklamada Türk savunma sanayinin önüne müttefikleri tarafından konulan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım uygulamıştı. Amerikan yönetiminin geçen ay iki ülke arasındaki anlaşmazlığa neden olan S-400 hava savunma sisteminin Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gönderilmesinin mümkün olup olmadığını gayri resmi şekilde gündeme getirdiği de bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu fikrin gerçekçi olmadığını söyledi. Ticaret Bakanlığı şeker fiyatının son bir haftada ikiye katlanması üzerine şeker fabrikalarında inceleme başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı da Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyada gıda fiyatlarında artış yaşandığını ancak Türkiye'nin 200 bin tonluk ihtiyaç fazlası şeker üretimi olduğunu kaydetti. Açıklamada yapılan uyarı üzerine özel sektördeki bazı firmaların çuval şeker fiyatını 800 liradan 575 lira bandına indirdiği de kaydedildi. Türkiye'de toplam 33 şeker fabrikası bulunuyor. Bunların 15'i kamuya, 12'si özel sektöre, 6'sı kooperatiflere ait. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Mart ayında gıda enflasyonu %17,3 arttı. Araştırmaya göre yıllık enflasyon %118,8 olarak hesaplandı. Seçim barajının %7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi meclisteki ilgili komisyonda 17 saat süren görüşmeler ardından kabul edildi. Görüşmeler sırasında sert tartışmalar da yaşandı.
Hakaret etmiyorum. Sen bana ödüksüz ne de sen hakaret ediyorsun bana. Yangından mal mı kaçırıyorsunuz, yasama mı yapıyorsunuz ya?
Öldürülen bir PKK'lıyla fotoğrafları yayınlanan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Semra Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terör finansmanlığı suçlamasıyla hazırlanan fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmüş, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmişti. Aynı partinin Van Milletvekili Murat Sarısaç'a da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Türkiye'de son 24 saatte COVID-19'dan 77 kişi hayatını kaybetti. 16.894 yeni vaka tespit edildi. Aydın'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon sonrası mahkemeye sevk edilen 19 kişi arasında 2 polis memuru ve Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbaki Yıldız da bulunuyor. 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 16'sı serbest bırakıldı, 3 kişi aranıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kaybolan silahların sayısı ve akıbetiyle ilgili soru önergesini yanıtladı. Buna göre 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kayıtlı 3 adet G3 piyade tüfeği, 11 adet Kalaşnikov tüfek ve 1 MP5 makinalı tabanca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait 1 MP5 makinalı tabanca kayboldu. Darbe gecesi pek çok silahın kaybolduğu ileri sürülüyordu. Soylu, silahların kaybolmasından sorumlu yetkililerin kim olduğu ve bu yetkililerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin soruya yanıt vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, 3 maaş alan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın aylık maaşının %77,6 zamlanarak 313.870 liraya yükseldiğini öne sürdü. Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre Alpaslan, bakan yardımcısı maaşı, Kuveyt Türk Bankası Yönetim Kurulu üyeliği huzur hakkı ve aynı bankanın yönetim kurulu ilave ücreti alıyor. Türkiye'de uzun süredir bazı bürokratların birden fazla yerden maaş aldıkları eleştirileri dile getiriliyor. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 11 lira 13 kuruş, 75 Amerikan ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Dünya Kupası eleme grubu maçlarında Avustralya Japonya'ya 2-0, Türkiye Portekiz'e 3-1 yenildi. Maçlara ilişkin ayrıntıları spor bölümünde dinleyebilirsiniz. Hava durumu da şöyle: Perth güneşli 35, Adelaide güneşli 24, Melbourne parçalı bulutlu 21, Hobart parçalı bulutlu 23, Canberra ara sıra yağışlı 23, Sydney yağışlı 23, Brisbane ara sıra yağışlı 29 ve Darwin yağışlı 34 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan grip salgını hakkındaki bölümümüz olacak. Büyük ihtimalle gelecek salı günü federal bütçe sunumu öncesi federal seçimlerin tarihi açıklanacak. seçimlerin güvenli ve adil bir şekilde yapılmasından sorumlu olan seçim komisyonu, şimdiden bilgi kirliliğini önlemeye yönelik kampanya başlattı. Bu kampanyayı da inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında da gazeteci Yavuz Doğan bize Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirecek. Sonra da spor bölümümüzle programı bitireceğiz. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. SMS'ler gelmeye başladı. Okumaya başlayacağız birazdan. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce gelen mesajlardan bazılarını okumak istiyorum. Özellikle dünkü programda bazı mesajları okumamıştık, onlardan başlamak istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: Sayın Morrison ve kabinesi o kadar çok hata yaptılar ki birkaç tanesi pandemi döneminde geç gelen aşılar, alınan saçma yasaklar, yasak kararları, yangınlarda, sel felaketlerinde geç müdahaleler, Morrison'ın hiç şansı kalmadı federal seçimlerde demiş Necdet Bey. Fevzi Bey, Hatay'ı Atatürk kurtarmadı denildi geçen hafta. Peki altyapıyı kim hazırladı diyor. Evet, yani 1938'de vefat etmeden önce Mustafa Kemal Atatürk oldukça yani bu konuya odaklanmıştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 107 yıl sonra Montreux Anlaşması'nın meyvelerini kim yedi? Bizleri kim hazırladı? Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmayın etmeyin bilgi sahibi olmadan demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, AKP hükümeti Afrika'da tam tarım yapacağız diyor. Neden Afrika'da tarım, mantıklı bir açıklaması var mı diye sormuş. Ali D. Rumuzu dinleyicimiz, Türk kardeşlerim SBS radyoyu TC'nin radyosu sanıyor. Avustralya devleti düdüğün parasını ödemiş. Çok istiyorsanız birlik olup bir Türk radyosu kurun, yoksa eleştirmeyin demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, Google'a soruyorsunuz Türkiye'nin en büyük hırsızı kim diye, maalesef ülkenin cumhurbaşkanı çıkıyor demiş. Bu arada bu Hatay konusunu açan dinleyicimiz, Hatay davasında olan olayın tarihini düzelttiğiniz için teşekkürler. Atatürk'le önce veya sonra olay bu değil. Hatay'da doğan çocukların 1/4'ü Suriyeli olması, ileride Türkiye'nin elinden gidebilir olay bu. Bunu görmek lazım demiş RC Rumuzu dinleyicimiz. Mahmut Bey de Türkiye'de et kuyruklarını azaltmak için ete zam yapmışlar. Ya biz aklımızı mı yitirdik, yoksa bunlar mı aklını yitirdi? Bu nasıl bir mantıktır diye soruyor Mahmut Bey. Ve bölümümüze geçmeden önce Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizin mesajını okumak istiyorum. O da federal siyaset hakkında mesaj yollamış. Çin'in Solomon Adaları'nda askeri ve savunma anlaşmaları yapıp Avustralya'ya 2000 kilometre daha yaklaşırken ülkenin başbakanı uzaktan dürbünle beline kadar suların içine gömülü evleri mi seyrediyor, yoksa ülkeyi Ukrayna örneği NATO'ya bile almayan İngiltere ve Amerika'ya sırtını dayayıp aynı akıbetimi bekliyor diye sormuş. Evet, öyle haberler var ABC'de. Henüz kesini kazanmış ama sızan belgelere göre Çin Solomon Adaları ile anlaşma yaptı ve askerlerini oraya konuşlayacak. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam edecek olursak, son dönemde özellikle 2 yıldır kimse gripten bahsetmiyordu. Ancak konuşmaya başlamamız için son derece önemli nedenler var. Covid-19 pandemisi öncesi 2019'daki grip salgınında Avustralya'da yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Pandemi döneminde uygulanan kurallar yüzünden de grip vakaları dramatik bir şekilde düşerken, artık daha serbest bir hayata geçmemiz ve soğuk kış aylarının yaklaşmasıyla beraber grip vakalarının artmasının kaçınılmaz olduğu söyleniyor. Covid-19 pandemisinin ilk 2 yılında uygulanan kurallar sayesinde grip hastalığını duymaz olduk. Ancak Avustralya'nın sınırlarının dış dünyaya açtığı bu günlerde doktorlar grip vakalarının geri gelmesine hazırlanıyor. Victoria Bulaşıcı Hastalıklar Referans Laboratuvarı'ndan grip uzmanı Profesör Ian Barr, 2022'deki grip salgınına karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor.
I think 2022 we will see the return of influenza. It's almost been absent in 2021. So the only question is
2022'de gripin geri geleceğini göreceğiz diyor. 2021'de neredeyse kaybolan grip virüsünden sonra bu yılın merak edilen tek sorusunun grip salgınının şiddeti olduğunu söylüyor. 2017 veya 2019 kadar sert bir grip salgını beklemediğini, düşük ile orta derece arasında bir grip salgını beklediğini söylüyor. 2019 grip adına bir rekordu. 313 bin grip vakası ve 953 ölüm. 2020'de 21 bin vaka ve 37 ölüme düştü COVID-19 döneminde. 2021'de yani geçen sene ise ülke genelinde COVID-19 kurallarının kapsamlı bir şekilde uygulanması yüzünden sadece 598 grip vakası tespit edildi. Geçen yıl 2021'de kimse gripten ölmedi Avustralya'da. Victoria Bulaşıcı Hastalıklar Referans Laboratuvarı Avustralya, Yeni Zelanda ve daha uzaktan farklı tür grip mikroplarını inceliyor.
And that involves isolating viruses, growing viruses in eggs or in cells.
Süreci anlatan uzman, önce virüsün izole edildiğini ve sonra hücre ve yumurtada yetiştirildiğini, sonra da saflaştırılıp inaktif hale getirildiğini söylüyor. Virüs halk arasında dolaşıma girmeden 6 ila 9 ay önce kararların alındığını, bunun da üreticilere yeterince aşı üretebilecek zaman kazandırdığını belirtiyor. Çoğumuz son 2 yıldır grip virüsüne maruz kalmadık ve bu da bünyemizin gribe karşı doğal bağışıklığını zayıflattı. Melbourne'dan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Kudzai Kanutu, uluslararası sınırların açılmasının da vaka sayılarını arttıracağını söylüyor.
It was always a bit of a worry for all of us who work in infectious diseases when we had no cases.
Bulaşıcı hastalıklar uzmanları olarak son 2 yıldır kimsenin grip yüzünden hastaneye gelmemesinin kendilerinde endişe yarattığını söyleyen uzman, bunun sert bir grip mevsimi riskini arttırdığını ancak bu sert mevsimin ne zaman geleceğini tam olarak bilemediklerini söylüyor. Dr. Kanhutu, gribe karşı en etkili korumanın aşı olduğunu belirtiyor. Bu yılki aşı da aile hekimleri ve eczaneye gelmeye başladı bile. Ancak Sydney'li aile hekimi Daniel McMullen, aşı olmak için en azından Nisan'ı beklememizi öneriyor. Bu şekilde kış ayları boyunca koruma altında olabiliriz.
Our medical advice is the timing of vaccine starting from kind of end of April.
Bizim sağlık tavsiyemiz aşı olmak için Nisan sonuna kadar beklemeniz diyen doktor, bu şekilde tahmini grip mevsimi boyunca bağışıklığınızın güçlü olacağını söylüyor. Aşı geldi diye acele etmenize gerek olmadığını, Nisan ortasıyla sonunun ideal zaman olarak tavsiye edildiğini belirtiyor. 6 ayla 5 yaş arasındaki çocuklara, hamile kadınlara ve 65 yaş üstü nüfusa grip aşısı ücretsiz. Hükümet grip aşısının COVID aşısıyla beraber olmanın da güvenli olduğunu açıkladı. Sayın dinleyiciler, COVID-19 konusundaki detaylara, bazı yeni gelişmelere geçmek istiyorum. Haberlerde dinledik Atagi. Avustralya'nın aşı onay kurumu 4. COVID-19 aşısını önerdi. 65 yaş üstü nüfusa ve bağışıklık sistemi zayıf olanlara gelecek aydan itibaren 4. doz aşılar yapılacak. Ama dün bir dinleyicimiz sormuştu, yurt dışına çıkmak için 2 aşı yetiyor mu diye. Evet, Atagi'den onaylı 2 doz aşı yetiyor yurt dışına çıkmak için. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışına çıktıktan sonra yurt dışına buraya dönenler, Avustralya'ya dönenler için geçerli. En azından Avustralya'ya tüm girenler için geçerli. Bugünden önce COVID-19 testi negatif olması gerekiyordu yolcuların. Avustralya'ya doğru uçan bir uçağa binmeden önce, artık bu uçağa binmeden önce gereken negatif COVID testi de istenmeyecek. Bugünden itibaren bunu da haber verelim. Dünkü dinleyicimizin ilgisini çekecektir eminim. Sayın dinleyiciler, federal hükümetin federal seçim tarihini önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor. Ancak onun öncesinde seçimlere yönelik bazı tehditlerin farkında olmamız gerekiyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde 2022 Avustralya federal seçimleri yapılacak. Öncesinde Avustralya Seçim Komisyonu, seçim sistemi hakkında oluşan bilgi kirliliğini önlemek için kampanya başlattı. Avustralya Seçim Komisyonu yani The Electoral Commission, federal seçim öncesi yayılmaya başlayan bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor. Komisyonun direktörü Evan Ekin Smith, genelde yurt dışı kaynaklı bilgi kirliliğinin önüne geçmek için başlatılan kampanyayı anlatıyor.
It's hard to quantify just how much is out there, but anecdotally we see a heck of a lot more content where people are questioning.
Ne kadar bilgi kirliliği olduğunu tartamadıklarını söyleyen Ekin Smith, ancak 2019 federal seçimlerinden daha fazla kişinin farklı seçim süreçlerini sorguladığını belirtti. Bazı yanlış bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı demokrasilerden alınan bilgiler olduğunu ama bazılarının da son derece tuhaf olduğunu söylüyor. Bazılarının çeşitli oy verme veya oy sayma makinesi markalarından bahsedip seçim sonuçlarının manipüle edileceğini iddia ettiğini ancak Avustralya seçimlerinde hep kağıt kalem kullanıldığını ve bu açıdan 2022'de bir değişiklik olmadığını söylüyor. Bilgi kirliliği tek sıkıntı değil. Reset Avustralya, ülkenin demokrasisine yönelik dijital tehditleri inceleyip daha etkili önlemler öneriyor. Reset Avustralya'nın teknoloji politikaları direktörü Daksha Yini Suryakumaran, geçenlerde internet üzerinden bir deney yaptıklarını ve sonuçların kendilerinde endişe yarattığını söylüyor.
You know, we recently at Reset Australia ran an experiment on Facebook, or now it's referred to as Meta, just around common narratives.
Artık Meta adı verilen Facebook'ta Reset Avustralya'nın yürüttüğü bir deneyde, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim dönemi ortaya çıkan iddiaların Avustralya'da yayılıp yayılmayacağını araştırdıklarını söylüyor. Facebook'a 5 ayrı reklam vermişler. Özellikle de COVID-19 yüzünden seçimler iptal edilecek gibi yalan olduğu belli reklamların Facebook tarafından onaylanıp onaylanmayacağını incelemişler. Verdikleri 5 reklamda Facebook'un mevcut sistemi tarafından onaylanmış. Bu son derece endişe verici bir durum diyor. Avustralya Seçim Komisyonu göçmen toplumları seçimler hakkında bilgilendirmekten de sorumlu. Ve bu seçimlerde daha önce hiç oy vermemiş çok sayıda göçmen kökenli Avustralya vatandaşı da oy verecek. Komisyon direktörü Ekin Smith yardımcı olmaya hazır olduklarını söylüyor.
We're the Australian Electoral Commission and we take that name seriously. We're not just the Electoral Commission for people that we feel like talking to.
Biz Avustralya Seçim Komisyonuyuz ve işimizi ciddiye alıyoruz. Biz sadece muhabbet etmek istediğimiz insanların seçim komisyonuyuz. Biz tüm Avustralyalıların seçim komisyonuyuz. Genel kapsamlı kampanyamız dahilinde gerekli bilgileri tercüme ettiklerini, seçim hakkında bilgiyi 33 yurt dışı diline ve 20 kadar Avustralya yerlisi diline çevirdiklerini söylüyor. Bilgiyi sunup Avustralyalıları seçim süreci hakkında eğittiklerini belirtiyor. Seçim bilgilerinin tercüme edildiği diller arasında Türkçe de bulunuyor. Bazı yabancı ülkelerin bilgi kirliliği yaratıp seçim sonuçlarını istedikleri yönde değiştirmek veya toplumsal karışıklık yaratmayı hedeflediği de bildiriliyor. Ancak Reset Avustralya'dan soruya Kumaran'a soracak olursanız, bilgi kirliliğinden en fazla yararlanan kesim sosyal medya devleri.
Ultimately, who benefits from mis and disinformation?
Sosyal medya platformlarının bilgi kirliliğinden yararlandığını, kullandıkları algoritmaların ve reklam sistemlerinin bu kirliliği teşvik ettiğini söylüyor. Günün sonunda bu işten de bir de kar ediyorlar diyor. SBS News Komisyon Başkanı Ekin Smith'e bilgi kirliliğinden kimin kazançlı çıktığını sordu.
Good question. Not democracy. I think the work that we're doing to combat it.
İyi soru. Kazançlı çıkan demokrasi değil diyen Ekin Smith, mücadelelerinin işe yaradığını düşündüğünü söyledi. Seçim süreçlerini yönetmekle sorumlu idari kurum olarak sürecin nasıl işlediğini bildiklerini, uzmanı olduklarını ve görevlerinin herhangi bir yanlış veya yalan bilgiye anında müdahale edip yayılmasını önlemek olduğunu söyledi. Sayın dinleyiciler, federal seçimlerin önümüzdeki 21 Mayıs'tan önce yapılması bekleniyor. En azından kanunen bu bir zorunluluk, 21 Mayıs'tan önce yapılacak ve hatırlatalım, Avustralya seçimlerinde oy vermek zorunlu. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere merhaba diyoruz. Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümüne geçmeden önce birkaç tane Türkiye siyasetiyle ilgili mesaj var. Onları okumak istiyorum. Vatanperver Rumuzu dinleyicimiz. Özellikle NATO ve BM toplantılarında Cumhurbaşkanı katılıyor ama nedense başbakanlarla görüşüyor. Bizim asrın lideri külliyelere baktık, gelen misafirlere ilk papa gelmiş, sonra Cumhurbaşkanı nezdinde ziyaretçi olarak toplasan iki elin parmağını geçmez. Bundan önce Biden bile çağırmadı kendine. İttifak ülkeleri toplantısında çok zorladı ama aynı karede poz vermedi. Ama Angola, Etiyopya cumhurbaşkanlarıyla boy boy fotoğrafları var. Herkes değer gördüğü kadar muhatap alıyor. Acaba bu büyük toplantılar harici davet alıyor mu merak ediyorum. Külliyede bir sürü bakan ve temsilci ağırladı. İtibar sarayla da olmuyor demek ki, demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey de Türkiye'de kayıtlı 25 milyon motorlu araç var, araba, kamyon vesaire. Eğer bu araçlar her yıl iki sefer Çanakkale Köprüsü'nden geçerlerse bir yıllık geçiş ücreti ödenmiş oluyor. Köprüden her yıl 45 milyon araç geçecek diye anlaşma yapılmış. Ne kadar kötü, diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, bugün gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye ekonomisini ve ekonominin patronu olan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi konuştuk. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta Türkiye'de genelde ekonomi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati konuşuldu. Bakan Nebati pot mu kırıyor, anlamadım yani, böyle muhalefete sürekli bir silah veriyor gibi görünüyor.
Evet, muhalefet ve ekonomi uzmanları anlamakta güçlük çekiyorlar Nurettin Nebati'yi. Çünkü peş peşe geliyor açıklamaları. Belki biz dinleyenler de hatırlayacaklardır. İlk üstünde durulan mesele, gözlerime bakın ışıltıdan ekonominin ne kadar iyi olduğunu anlayacaksınız biçimindeydi. Sonra bu kur korumalı mevduatın ne kadar önemli bir karar olduğunu sıklıkla hatırlattı. Bunun Türkiye'de hazinenin üstüne getireceği yük, üstelik para sahiplerinin kazanacakları para için bütün Türkiye'nin vergilerinden yapılacak ödeme üzerinde hiç durulmadı. Peşinden Londra'ya gitti. Londra'da yaptığı açıklama artık politika faizini geçersiz hale getirdik biçimindeydi. Ardından Fransa'da bir toplantıya katıldı. Orada gelin işte yatırım yapın Türkiye'ye. Mevzuatla ilgili bir sorun varsa onu al aşağı ederiz. Bürokrasi size engel oluyorsa arkamızda Cumhurbaşkanı var, o sorunu aşarız gibi. Türkiye'nin kurumsal yapısını sıkıntıya sokacak, Türkiye'de kuralların işlemediğini ortaya koyan, aslında yabancı yatırımcının Türkiye'de aradığı şeyin olmadığını yabancı yatırımcıya söyleyen bir hazine bakanı. Daha önce yaptığı bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in, yani ABD Merkez Bankası'nın 5 aileye ait olduğunu, yani bu genelde bir işte bir spekülasyon olarak kahvehanelerde konuşulan daha bir
tipik komplo teorisi yani.
Tipik komplo teorisi. Bunu dile getirdi canlı yayında. Sonrasında da en son yaptığı açıklama, Türk lirası artık düşebileceği kadar düştü, bundan sonra düşmez mealinde bir açıklamaydı. Aslında bir Hazine ve Maliye Bakanı'nın Türk lirasının düşmesiyle bir de sonunda da merak etmeyin gibi bir açıklaması vardı. Bize güvenin diyor zaten sıklıkla. Ama bir Hazine Bakanı Türk lirasının düşebileceği en düşük noktaya kadar gerilediğini itiraf ediyor. Aslında bu bir başarısızlığın itirafı. Ama bunu bir başarı gibi topluma, kamuoyuna sunuyor. Tabii muhalefet partilerinin çok sert tepkileri oldu. Meral Akşener cıvıklık dedi Nebati'nin konuşmalarıyla ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili açıklama yaptı. Yani artık yönetemiyorlar biçiminde bir değerlendirmeydi bu Nebati'nin açıklamaları neticesinde. Yani hem kamuoyunun hem ekonomi uzmanlarının gündeminde Nurettin Nebati yaptığı açıklamalarla. Bunu düşünerek mi yapıyor? Yoksa seçmenin kendi yaptığı açıklamadan tatmin olmayacağını mı düşünüyor? Anlayamayacağını mı düşünüyor? Seçmeni hangi noktaya koyuyor? İnsanların zekalarını nasıl görüyor gibi sorular da sıklıkla soruluyor Nebati ile birlikte. tam da bu tartışmalar varken Nebati'nin koltuğunu kaybedebileceği de konuşuldu. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e Cumhurbaşkanlığından Hazine Bakanlığı teklifi gittiği iddia edildi. Sonrasında bir başka kaynak tarafından Mehmet Şimşek'in bu iddiayı doğruladığı ama daveti kabul etmediği biçimde bir değerlendirme de yapıldı. Mehmet Şimşek bu davet geldiğinde ben ekonominin gerçeklerine göre hareket edebilecek miyim diye sormuş o kaynağa göre. Burada ortak politika belirlenecek yanıtı alındıktan sonra kendisinin böyle bir görevi kabul etmeyeceği bilgisini de Cumhurbaşkanlığı'na iletmiş. Yani bir taraftan konuşuyor, konuşmaya devam ediyor Hazine Bakanı. Son olarak işte Urfa'da yaptı bu açıklamaları. Diğer taraftan anlaşıldığı kadarıyla Cumhurbaşkanlığı da Nebati'nin performansından çok memnun değil. Yerine bir arayış içinde. Ama şurası çok kritik tabii. Kararlar genelde Cumhurbaşkanlığı tarafından alınıyor. Orada bir ekonomi kurmay heyeti de var. Bu uygulanan politikanın fikirleri de oradan çıkıyor.
Yavuz Bey, bir yandan da Çanakkale Köprüsü açıldı bu hafta ve hastaneler açılıyor, şehir hastaneleri, havaalanları, yani yap işlet devret modeliyle ve 10 yıllar boyunca bu vergilerle ödenecek projeler değil mi?
Bunlar tabii Türkiye'de çok tartışılıyor. Kamu özel işbirliği projeleri ya da yap işlet devret projeleri olarak da adlandırılıyor. Hazine garantisi de büyük firmalar, ki Türkiye'de onlar da belli, 3-5 firma, ki buna beşli çete diyor muhalefet. Onlar dışarıdan ortaklarıyla birlikte dış kredi buluyorlar. Hazine de bu kredi için garanti veriyor. Yani kefil oluyor. Sonra o projeler gerçekleştiriliyor. Uzunca bir süre işletmeleri yapılacak. Ve o işletmeler sırasında öngörülen gelirler sağlanamazsa aradaki farkı da devlet ödeyecek. Sık sık Cumhurbaşkanı bu projelerle ilgili olarak biz devletin kasasından tek kuruş çıkmıyor. Bay Kemal bu işlerden anlamaz. Kafası bu işlere basmaz gibi açıklamalar yapmıştı. Son olarak Çanakkale Köprüsü'nün açılışı sırasında biraz artan eleştirilere yanıt verme gereği duydu. Biz bu projeler için para harcamıyoruz. Özel şirketler bu sistemi yürütüyorlar. Bir garanti veriliyor elbette devlet tarafından. Aradaki farkı devlet ödüyor, hazineden ödüyoruz gibi bir değerlendirme yaptı ve eğer bunların hazineden yapılması istenseydi, böyle hareket edilseydi çok uzun yıllar sürebileceğini söyledi. Tabii burada miktardan bahsetmedi Cumhurbaşkanı. Mesela Çanakkale Köprüsü için 45 bin araç geçiş garantisi verildi günlük. Her gün 45 bin araç geçse de geçmese de şirket o parayı kazanacak. 15 euro artı KDV, o da işte bugün itibariyle 270-280 lira gibi bir Türk lirasına tekabül ediyor. Son dönemde yapılan incelemelerde Çanakkale Boğazı'nı geçen, feribotla geçen araç sayısı 10 binlerde. Yani her gün eğer 30 bin civarında bir aracın parası hazine tarafından ödenirse bu ciddi bir külfet haline gelecek hazine açısından. Sadece orada değil, Osman Gazi Köprüsü'nde 680 liraya bir kişinin şu anda geçiş ücreti, ama devlet bu fiyattan kimse geçemeyeceği için işte 180-200 liralarda tutuyor onu. Aradaki 400 lirayı devlet kendi kasasından, hazinesinden karşılıyor. Yani vatandaşın vergisinden karşılıyor. Yavuz Sultan Selim'de durum böyle. Şehir hastanelerinde Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin %20'si bu yıl şehir hastanelerinde ödenecek, kira bedeli olarak gidecek. Kalan %80'le Türkiye'nin kalan bütün sağlık sistemi döndürülecek. Yani gitgide ağırlaşan bir fatura var. Muhalefet bunu tabii çok eleştiriyor ama hükümet bundan vazgeçmiyor. Bu sistem konusunda ısrarlı. En çarpıcı örneklerinden birisi de Kütahya Havaalanı. Kütahya Havaalanı'nda milyon kullanma garantisi verilmişken yılda yaklaşık 1000 kişi 1500 kişinin kullandığı bir havaalanı görüntüsü var. Yani hiç kullanılmıyor ama verilen garantilerin tamamı hazine tarafından karşılanıyor. Ancak bu sistem sonuç itibariyle imzalanmış, yürürlükte olan bir sözleşme. Muhalefet partileri eğer iktidar değişirse müteahhitlerle tekrar masaya oturacağını, bu sözleşmeleri iptal edeceğini, makul bir şart oluşursa sistemin devam edeceğini, yoksa devletleştirme yoluna gideceklerini de açıkladılar. Hatta bu yönde hükümetle muhalefet arasında sert polemikler de yaşandı. Ancak dediğimiz gibi son olarak da Çanakkale'de benzer sistem uygulandı ve hükümet diyor ki biz kalkınma için, Türkiye'nin şaha kalkması için bu projeleri yapmak zorundaydık. Yaptık, bitirdik. Şimdi şahlanma zamanı 2023'te, bu nedenle işaret ediyor.
Yavuz Bey, kur korunmalı mevduat sisteminde 3 aylık vadeli hesapların süresi doldu ve o da büyük bir külfet getiriyor değil mi hazineye?
Orada da külfet çok ağır. Şöyle ki, bu faiz veya kur garantisi hazinenin sırtında, devletin sırtında, yani vergi verenlerin sırtında. Hükümet bu yola çıkarken şöyle bir şey söylemişti. Politika faizlerini arttırmadı. Bu konuda bir inadı var. Nas dedi. Cumhurbaşkanı faiz fakiri fakir yapar, zengini zengin yapar dedi. Ve politika faizlerini Eylül ayından itibaren, geçen yıl Eylül ayından itibaren düşürdü. Orada kurlar arttı. Kurlar artınca bu sefer kurları kontrol etmek için kur korumalı mevduat hesabı getirildi. Geçmişte Türkiye'de denenen ve hazine üzerinde büyük yük yarattığı için Özal tarafından umarım bundan bir ders çıkartılır. Bundan sonra hiçbir yönetim böyle bir riskin altına girmez diyerek bitirdiği bir uygulamaydı. Hükümet bunu getirdi. Bundan sonra kurlarda bir istikrar sağlandı ama bu hafta işte 3 aylık dönem bitti. Hükümet politika faizini %14'te tutuyor. Bankalar %17 en fazla faiz verebiliyorlar bu kur korumalı mevduatta. Ama 3 ayın sonunda kurdaki hareketlilik nedeniyle bu yönde tasarruf edenlerin geliri yıllık olarak %60'lara vardı. Yani her ne kadar %17 faiz görünse de Türkiye'de şu anda faiz yükünü devlet üstlenerek, faiz yükünü halk üstlenerek, parası olanın gelirini halk garanti ederek %60'lara varan, devletin sırtındaki faiz olarak %48'lere kadar ulaştı. Para sahiplerine, tasarruf sahiplerine ödendi. Burada tabii dar gelirliler bu kadar büyük birikimlere sahip değiller. Onların korumalı mevduatları yok. Daha çok zenginler, varlıklı insanlar, tasarrufları yüksek olan insanlar, paralarını dolarda, euroda tutanlar, onlar kullanıyorlardı bu hesabı, kullandılar daha doğrusu. Ya da şirketlere büyük vergi avantajları yaratıldı. Onun yarattığı bir kayıp oldu hazine açısından. Büyük bir yük olarak görülüyor. Ekonomistler sürekli uyarıyorlar. Eğer bir kur krizi yaşanırsa Türkiye'de bunun yaratacağı bütçedeki yük dedi. Bunun ciddi bir ürün olduğunu ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktardı. Ama bütün veriler farklı şeyler söylüyor. Burada ortaya çıkan faiz yıllık %60'larda. Türkiye'nin enflasyonu şu anda %54'lerde. Türkiye'de fiyat konusunda ciddi bir kontrolsüzlük var. Dar gelirlerin, hatta Türkiye'de yaşayan herkesin refah seviyesinde ciddi geriye gidişler söz konusu. Eğer paranızı kur korumalı mevduatta değerlendiremiyorsanız, eğer belli bir kazanç sahibiyseniz, yüksek de olsa refahınızda ciddi bir kayıp söz konusu enflasyon nedeniyle.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın dinleyiciler, bu haftaki Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümünü program için biraz kısmak durumda kaldık. Ancak podcast olarak birazdan tamamını yayınlayacağız. Furkan Vakfı üyelerine karşı polis şiddeti ve Osman Kavala davası, Boğaziçi'li öğrencilerin davası dahil olmak üzere çeşitli davalar hakkında da konuştuğumuz bölümü web sitemiz sbs.com.au/turkish'te veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceksiniz.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, birazdan spor bölümümüz var. Spor bölümümüze geçmeden önce bu sabahki ve dün akşamki sonuçlar, futbol sonuçlarına değinmek istiyorum. Hem Türkiye hem Avustralya rakiplerine yenildi ve Dünya Kupası'nda en azından Türkiye sahne alamayacak. Avustralya'nın da sahne alması çok zor görünüyor. Bunları dinlemeden önce gecenin sürprizini, dün geceki sürprizi, sürprizden bahsetmek istiyorum. İtalya'da olamayacak. Şu anki Avrupa şampiyonu ve 4 defa dünya şampiyonu olmuş olan İtalya da Dünya Kupası'na katılamıyor. Çünkü Kuzey Makedonya ile yaptığı maçta 1-0 yenildi. 90+3. dakikada yediği golle İtalya elendi ve elenenler olarak Türkiye ve İtalya Salı günü Konya'da karşılaşacak ve bu yüzden de Süper Lig'de bu hafta maç yok. Evet, şimdi spora dönüyoruz. Dün akşam oynanan Avustralya-Japonya maçında 89. dakikaya kadar golsüz berabere olan maçta Japon golcüler 89 ve 90 artı 4'te attıkları gollerle Katar 2022 Dünya Kupası'na otomatik katılma hakkı elde etti. Avustralya'nın küçük de olsa hala Dünya Kupası'na katılma şansı var ama bu son derece zorlu bir süreç olacak. Önce Asya'dan bir takımla playoff maçı oynanacak ve yenerse Güney Amerika Federasyonu'nda elemelerde 5. gelen takımı yenmesi gerekecek. Avustralya milli takımı Socceroos 13 yıldır ve 9 maçtır Japonya'yı yenemiyor. Güney Amerikalı bir takımı yenmesinin üzerinden de en az 10 yıl geçti. Socceroos'un teknik direktörü Graham Arnold, her şeye rağmen hedefe odaklanmak gerektiğini söyledi.
Japan are obviously a top side and it's full credit to them but you know we've got a brush.
Hayal kırıklığına uğradıklarını saklamayan Arnold 87. dakikada golsüz devam eden maçta beraberliğin yetersiz olduğunu düşünerek biraz daha açık oynadıklarını ve atağa geçince de geride Japonlar için çok boşluk oluştuğunu söyledi. Japonya'nın iyi takım olduğunu ve maçta da daha iyi takım olduklarını söyledi. Bu sabah saatlerinde de Türkiye A-Milli futbol takımı deplasmanda Portekiz'e karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Türkiye özellikle ikinci yarıda rakibini zorladı. İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erirken ikinci yarıda 65. dakikada Burak Yılmaz skoru 2-1 yaptı. 85. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırması sonrası morallerin biraz düşmesi sonrası Portekiz 90+4'te 3. golü attı. Maçtan sonra konuşan golcü Burak Yılmaz milli takımı bıraktığını açıkladı ve kaçırdığı penaltı hakkında konuştu.
Penaltı olunca kesin gol dedim yani. Kesin gol dedim ve 2-2 ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca da çok hiç kaçırmayı düşünmediğim için kaçırınca da çok büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim ne söyleyebilirim yani. Başka bununla alakalı söyleyecek bir şey yok. Bu penaltıyı... Ömrüm boyunca herhalde her gece yatmadan atacağım yani rüyamda ya da maç için uyumadan.
Victoria'daki toplum takımlarımıza bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'nde mücadele eden Hume City yani Anadoluspor bu sezonun ilk galibiyeti peşinde. Bentley Greens'i evinde ağırlayacak olan Anadoluspor'un maçı yarın saat 19'da. Victoria Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor yani Wirralsea United da deplasmanda Sydenham'la oynayacak. Maç yarın 3'te Keeler Lodge Reserve'de. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü yani Albion Rovers yarın 3'te deplasmanda Moreland United'la oynayacak. Aynı ligdeki Çağrıspor yani Hume United deplasmanda Geelong Rangers'a konuk olacak. Avustralya A Ligi'nde ise bu akşam 19.45'te Newcastle Sydney maçı var. Yarın Wellington Perth, Brisbane Western United, MacArthur, Melbourne City ve Central Coast Adelaide maçları olacak. Pazar günü ise Melbourne, Western Sydney ile karşılaşıyor. Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşırken birkaç tane daha mesajınızı okumak istiyorum. Yenişehir Yorumumuzu dinleyicimiz sabırsızlıkla bekliyorum. 5 gün sonra günde 1 dolar 40 centli emekli maaşım geliyor. Gözyaşları içinde aylardır ulaşamadığım kaliteli ete ve balığa gramla da olsa kavuşup torunlarıma şeker dağıtacağım demiş. Fatoş Hanım'ın mesajını ben bir kısmını okumuştum. Kalanını okumamı istiyor galiba, tekrar yollamış Fatoş Hanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Danışıklı dövüşlerle İsrail'e kafa tutuyorum gibi tutup arka kapıdan Kudüs'ü İsrail'e başkent yapan Tayyip'tir. Amerika'nın Arap Baharı altında kurduğu BOP projesine Erdoğan Orta Doğu'nun halifesi yapacağız diyerek BOP projesine başkanlık yapmıştır diyor. Ve en azılı teröristler olan, dünyanın en azılı teröristleri olan El-Kaide, IŞİD, DAEŞ gibi örgütlere de Türkiye hazinesinden maaş bağlayıp Amerika'nın emrinde çalıştıran Tayyip Erdoğan ve yandaşlarıdır demiş Fatoş Hanım. Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.